Ayrım 32, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 298. Saks toplantı odasında değildi ve John onun bu pencereden dışarıya asla bakmamış olduğunu söyleyebilirdi. Hemen yandaki bir laboratuvardaydı. Kambur omuzları ve titreyen bıyıklarıyla eskisinden daha da fazla laboratuvar faresi olmuştu. Gözlerini dikip zemine bakınıyor ve bir YZ sesiyle konuşuyordu. John'u birbiri ardına uzanan bir sürü laboratuvardan geçirirken ara sıra ekranlara göz atmak ya da bir grafik kağıdını düzeltmek için eğiliyor, John'la omzunun üstünden dikkati dağılmış bir halde konuşuyordu. Geçtikleri odalar, bilgisayarlar, yazıcılar, ekranlar, kitaplar, kağıt ruloları ve yığınları, diskler, GC kütle şartnameleri, küvezler, duman başlıkları, aparatlarla kaplı uzun masalar, tıka basa dolu kütüphanelerle karman çorbandı. Bütün tehlikeli yerlere çoğu tanınmaz haldeki kabartılar, kabuklu bitkiler ve benzerlerinden oluşan saksılar yerleştirilmişti. Yani ilk bakışta zehirli bir küf tabakası canlanıp her şeyi örtmüş gibi görünüyordu. ''Laboratuvarların giderek dağılıyor,'' dedi John. ''Gezegenin kendisi bir laboratuvar,'' diye yanıtladı Sax. John güldü. Parlak sarı bir kutup kaktüsünü tezgahlardan birinden aldı ve oraya oturdu. Sax'ın artık bu odalardan hiç çıkmadığı söyleniyordu. ''Bugün neyle uğraşıyorsun?''
''Atmosfer.''
Şüphesiz bu saksın üzerinde önemli durup göz kırpıştırdığı bir konuydu. Gezegene saldıkları ya da uyguladıkları tüm ısı atmosferleri kalınlaştırıyordu. Fakat kullandıkları bütün karbondioksit sabitleme stratejileri de onu inceltiyordu. Havanın kimyasal bileşimi ağır ağır daha az zehirli bir şeye doğru yol alırken sera gazlarından da arınıyordu. Yani etraf yine serinliyor ve süreç yavaşlıyordu. Her yerde negatif geri beslem, pozitif geri beslemi dengeliyordu. Bütün bu etkenlerle herhangi anlamlı bir ekstrapolasyon programına göre oynamak, şu ana dek kimsenin saksı tatmin edecek biçimde başaramadığı bir şeydi. Bu nedenle o da adam kendi bildik çözümüne başvurmuştu. Kendisi yapmayı deniyordu. Araç gereçler arasındaki dar geçitte sandalyeleri yolundan iteleyerek ileri geri yürümeye koyuldu. Çok fazla karbondioksit var. Eski günlerde model kurucular daima bu konunun üzerine örtmüşler. Sanırım Güney Kutup başlığını Sabahtiyar fabrikalarına taşımaları için robotları kullanmam gerekecek. İşleyebileceğimiz şey süblimleşmeyecek ve sanırım oksijeni serbest bırakıp karbon tuğlalar yapabiliriz. Ne yapacağımızı bilemeyecek kadar çok karbon tuğlalarımız olacak. Beyazla iyi gidecek siyah piramitler.
Hoş.
Hı. Kreyler ve iki yeni Şiller onun monoton konuşmasına bir zemin oluşturarak arka planda uğulduyordu. Bu bilgisayarlar tüm zamanlarını birbiri ardına farklı koşul kümelerini denemekle geçiriyor dedi Sachs. Fakat sonuçlar asla birbirlerine benzer olmasalar da çok seyrek olarak cesaretlendiriciydi. Hava daha uzun bir süre soğuk ve zehirli olacaktı. Sachs koridorda ilerledi. John bir köşesinde bir yatak ve buzdolabı bulunsa da başka bir laboratuvar gibi görünen bir odaya doğru onu izledi. Delice düzensiz kitap yığınları, saksılar ve en az dışarıdaki hava kadar ölü görünen Pleistosen bitkileriyle iç içe geçmişti. John tek boş sandalyeye oturdu. Anne'le görüşmesini anlatırken Sachs ayakta durup bir deniz kabuğu çalısına baktı.
''Ne diyorsun? Karışmış mıdır?'' dedi Sachs.
''Kimin yaptığını biliyor olabilir bence. Çakal denilen birinden söz etti.''
''Ha evet.'' Sachs kısa bir an John'a baktı, daha doğrusu ayaklarına. ''En bizi efsanevi bir kişiliğe yönlendiriyor. Bizimle birlikte Ares'le gelmiş olmalı, biliyorsun. Hiroko tarafından gizlenmiş.''
John, Sachs'ın çakalı işitmiş olmasına öyle şaşırmıştı ki, söylediklerinde kendisini başka neyin rahatsız ettiğini anlaması vakit aldı. Sonra anladı. Maya bir gece ona bir yüzü, bir yabancının yüzünü gördüğünü söylemişti. Gemi yolculuğu Maya için zor olmuştu ve John da bu öyküyü önemsememişti. Ama şimdi... Sachs ışıkları açarak, ekranlara göz atarak güvenlik önlemlerinin boyutlarıyla ilgili bir şeyler mırıldanarak dolanıyordu. Kısa bir an buzdolabının kapısını açtı ve John başka dikenli bitkiler gördü.
Ya orada bir takım deneyleri tutuyor ya da yemeği gerçekten keskin bir küf tabakasıyla kaplanmıştı. Saldırıların çoğunun neden Moğollara yapıldığını anlamak pek zor değil. Saldırması en kolay projeler onlar, dedi John. Saks başını yatırdı. Öyle mi?
Bir düşünsene. Senin küçük değirmenlerin her yerde. Onlara karşı hiçbir şey yapılamaz.
İnsanlar onları bozuyor. Raporlar var.
Ne kadar? Bir düzine mi? Peki onlardan ne kadar var dışarıda? 100 bin mi? Onlar hurda, saks, çöp. En berbat fikrin.
Adamın bu projesi neredeyse öldürücüydü aslında. Çünkü saks bazılarının içine yosun kapları saklamıştı. Görünüşte yosunların tümü ölmüştü. Ama ölmemiş olsalardı ve onların yayılmasından saksın sorumlu olduğunu biri kanıtlayabilmiş olsaydı işini kaybederdi. Bu saksın mantıklı davranın aslında bir maske olduğunun başka bir belirtisiydi. Artık burnu sürtülmüştü. Yılda bir teravat katkı sağlıyorlar.
Birkaçının parçalanmasının hiçbir etkisi olmaz. Öteki maddi işlemlere gelince siyah kar yosunu kuzey kutup başlığında ve oradan sökülemez. Şafak ve gün batımı aynaları da yörüngede. Onları indirmek de kolay değil.
Biri Pitagoras'ı indirdi.
Doğru, fakat kim olduğunu biliyoruz ve bir güvenlik ekibi o kadını izliyor.
Peşindekileri hiç kimseye ulaştırmayabilir. Her eylemde birisini gözden çıkarıyor da olabilirler. Buna hiç şaşmam.
Evet, ama gözetim personelinde yapılacak birkaç basit değişiklik gemiye herhangi bir aletin sokulmasını güçleştirecektir.
Oradakileri kullanabilirler. Saks başını salladı. Aynalar hassas.
Tamam, en azından bazı projelerden daha fazla.
O aynalar her güneş için santimetre kare başına 30 kalori sağlıyorlar, dedi Saks, ve giderek daha da artıyor. Yeryüzünden gelen büyüklük taşıyıcıları güneş gemileriydi artık ve Mars sistemine vardıklarında areosenkronik bir yörüngeye oturtulmuş olan eski gemilerin zincirine katılıyor, ışıklarını her güne bir parça daha fazla enerji ekleyerek karanlık ve aydınlık sınırlarına yansıtacak şekilde dönmeye programlanıyorlardı.
Tüm bakım ekipleri için güvenliği arttıracağız, dedi John.
Öyle, aynalarda ve mohollarda yoğunlaştırılmış güvenlik.
Evet, ama bu kadar değil.
Saks burnunu çekti. Ne demek istiyorsun?
Sorun yalnızca terra kurma projelerinin potansiyel hedef olmaması. Yani nükleer reaktörler de bir bakıma projenin parçası. Kullandığın gücün büyük kısmını sağlıyor ve kocaman fırınlar gibi ısı püskürtüyorlar. Birinin işi bitecek olsa her türden ve fiziksel olduğundan daha çok politik bir çöküntüye yol açacaktır.
Saks'ın gözlerinin arasındaki dikey çizgiler neredeyse saç çizgisine ulaştı. John ellerini iki yana açtı.
Benim hatam değil, durum bu.
Yes'e bir not al, reaktör güvenliğine bakılacak, dedi Saks.
Not alındı, dedi şillerlerden biri tıpkı Saks'ın sesiyle.
En kötüsü bu değil, dedi John.
Saks kıpırdandı ve öfkeyle yere baktı.
Biyomühendislik laboratuvarları.
Saks'ın ağzı gergin bir çizgiye dönüştü. Her gün yeni organizmalar üretiliyor, diye sürdürdü John. Ve bir gün gezegendeki herkesi öldürebilecek bir şey yaratmak da olası. Saks gözlerini kırpıştırdı.
Bu insanların hiçbirinin senin gibi düşünmemesini umalım.
Ben yalnızca onlar gibi düşünmeye çalışıyorum.
Yeze, not al, biyolaboratuvar güvenliği.
Elbette Vlad, Ursula ve grupları yaptıkları her şeye intihar genleri yerleştirmiş, dedi John. Fakat bunlar sadece aşırı gelişmeyi ya da mutasyon kazalarını engellemek için. Eğer birileri bilerek bunlardan kaçınacak olur ve aşırı gelişmeyle beslenen bir şey hazırlarsa başımız belaya girebilir.
Anlıyorum.
Yani laboratuvarlar, reaktörler, mohollar, aynalar daha da kötü olabilir.
Saks gözlerini yuvarladı.
Böyle düşünmene sevindim. Bunu Helmut'la konuşacağım. Yakında görecektim onu zaten. Öyle görünüyor ki gelecek BMM İB oturumunda Phyllis'in asansörünü onaylayacaklar. Bu da terra kurma masraflarını büyük ölçüde azaltacaktır.
Zamanla belki, ama başlangıç yatırımı devasa olmalı.
Saks omuzlarını silkti.
Yörüngeye bir Amor asteroidi oturt. Bir robot fabrika kur, bırak çalışsın. Düşündüğün kadar pahalı değil.
John gözlerini devirdi.
Saks, tüm bunları kim ödüyor?
Sax başını yana eğdi, gözlerini kırpıştırdı. Güneş! John ayağa kalktı, ansızın acıktığını hissetmişti. Yani güneşin borusu ötüyor, bunu unutma. Mangalavit her akşam 6 saatlik yerel amatör video görüntüleri yayınlıyordu. John'un her fırsatta seyrettiği tuhaf bir karman çormanlar çuvalı. Mutfakta büyük yeşil bir salata hazırladıktan sonra yatakhane zeminindeki pencereli odaya gitti. Ve ara sıra Asclepius üzerindeki kızarık gün batımına da bakarak bunu seyretti. O akşamki yayının ilk 10 dakikası Chasma Borealis'teki bir çöp arıtma biriminde çalışan bir sağlık mühendisi tarafından çekilmişti. Sesi coşkulu ama sıkıcıydı. Hoş olan şey belirli maddelerle oksijen, ozon, nitrojen, argon, buhar ve biyotanın bir kısmıyla neyi istersek kirletebiliriz. Bu da bize geride bırakılmış yuvada sahip olmadığımız bir takım faaliyet alanları veriyor. Bize çıkarabileceğimiz bir şeyler verinceye dek onları öğütüp duruyoruz. Geride bırakılmış yuva dedi John kendi kendine. Mühendis yeni gelenlerden biriydi. Ardından aynı anda hem gülünç hem de güzel olan bir karate karşılaşması vardı. Sonra bazı Rusların Tirhena Patera Moğolu'nun dibinde basınçlı giysiler içinde sergiledikleri Hamlet geldi. John'un Hamlet dua etmek için diz çöken Claudius'u görene ve kamera katedral duvarları yerine Moğol duvarlarını göstermek üzere adamın asla elde edemeyeceği bağışlayıcılık gibi sonsuz uzaklıktaki bir gün ışığı boşluğuna doğru yükselerek yukarı çevrildiği ana dek aptalca bulduğu bir prodüksiyon. TV'yi kapattı ve yatakhaneye inen asansöre bindi. Yatağa girip rahatladı. Bale gibi karate. Yeni gelenlerin hepsi yine mühendis, inşaat işçileri, her tür bilimcilerdi. Fakat ilk yüz gibi tek amaçlı değillerdi. Bu da büyük olasılıkla iyi bir şeydi. Hala bilimsel bir zihniyete ve dünya görüşüne sahiptiler. Becerikli, deneyici ve rasyoneldiler. Yeryüzündeki seçim sürecinin hala fanatizme karşı işlediğine, bir tür gezgin İsviçreli duyarlılığına sahip, becerikli ama yeni olasılıklara da açık, yeni bağlılıklar ve inançlar kurmaya yetenekli insanları buraya gönderdiğine inanabilirdi insan. Ya da John böyle olduğunu umuyordu. Artık bunun bir parça safça olduğunu öğrenmişti. Bilimcilerin de herkes gibi hatta belki daha da çok fanatik olabileceğini anlamak için ilk yüze bakmak yeterliydi. Belki de eğitimleri çok dar kapsamlıydı. Hiroko'nun ekibinin kayboluşu, şanslı piçler, oradalardı. Yabanıl kayaların arasında bir yerdeydiler. Uyuyakaldı. Birkaç gün daha Ekus tepesinde çalıştı, sonra onunla yeryüzünden yeni gelen birkaç kişi hakkında konuşmak isteyen Barrows'daki Helmut Bronski'den bir çağrı aldı. Barrows'a giden trene binmeye ve Helmut'la yüz yüze görüşmeye karar verdi. Ayrılmadan önceki gece Sax'ı laboratuvarlarında görmeye gitti. İçeri girdiğinde Sax monoton bir sesle konuştu. %90'ı buz olan ve 3 yıl içinde Mars'ın yakınına getirebileceğimiz bir yörüngede duran bir Amor asteroidi bulduk. Aslında tam da aradığım şey. Planı bir buz asteroidine robot kontrollü bir kütle itici yerleştirmekti. Ona Mars'ın yakınlarında hava freni yaptıracak ve böylece onu atmosferde yakanak bir yörüngeye yöneltebilecekti. Bu doğrudan bir çarpmanın yol açacağı türden kütlesel bir yıkımı yasaklayan BMM-İB protokollerine uygun olacak ama yine de atmosfere büyük ölçüde su ve birbirinden ayrılmış hidrojen, oksijen ekleyip onu en çok ihtiyacı olan gazlarla tıka basa dolduracaktı. Atmosferik basıncı 50 milibar kadar arttırabilir.
Şaka yapıyorsun.
Verilere göre gelmelerinden önceki ortalama basınç 7 ile 10 milibar arasındaydı. Yeryüzünün deniz yüzeyi ortalaması 1013'tü ve o zamana dek tüm çabalarıyla ortalamayı ancak 50'ye kadar yükseltebilmişlerdi. Bir buz topu atmosferik basıncı 2'ye mi katlayacak? Simülasyonlar böyle söylüyor. Başlangıç düzeyi bu kadar düşükken 2 katına çıkarmak elbette yeterince etkileyici değil. Yine de bu harika Sax. Üstelik sabote edilmesi güç olacak. Sax bunu duymak istemiyordu. Hafifçe kaşlarını çattı ve çıkıp gitti. John onun ürkekliğine gülüp kapıya doğru gitti. Sonra durdu ve düşündü. Koridor boyunca aşağı yukarı bakındı. boş. Saks'ın bürolarında hiç video monitörü yoktu. Sinsi bir biçimde sırıtarak geri döndü ve Saks'ın masasının üzerindeki kağıt kaosunu inceledi. Nereden başlamalıydı? YZ'sinde kesinlikle ilginç bir hazine vardı ama büyük olasılıkla Saks'ın sesiyle açılırdı. Ve elbette ki herhangi bir soruşturmanın kaydını tutacaktı. Sessizce bir çekmeceyi açtı. Boş. Masadaki diğer tüm çekmeceler de boştu. Neredeyse bir kahkaha atacaktı, gülüşünü zor yuttu. Bir laboratuvar kanepesinde kocaman bir yazışmalar yığını vardı, onları bir süre kurcaladı. Çoğu Akheron'daki biyologlardandı. Yığının dibinde üzerinde göndereni ya da dönüş adresi yazmayan imzasız bir mektup vardı. Saks'ın yazıcısı onu John'un görebildiği kadarıyla herhangi bir tanımlama işareti olmaksızın basmıştı. Mesaj kısaydı. 1. Aşırı çoğalmayı engellemek için intihar genleri kullanıyoruz. 2. Artık yüzeyde öyle çok ısı kaynağı var ki geri kalanını tüketmiş olduğumuzu kimsenin anlayabileceğini sanmıyoruz. 3. Basitçe ayrılıp kendi başımıza, kimse bize karışmadan çalışmak istediğimize karar verdik. Eminim artık anlıyorsundur. Buna bir dakika kadar baka kaldıktan sonra başını çevirip çevresine bakındı. Hala yalnızdı. Tekrar nota baktı, bulduğu yere geri koydu ve Saks'ın bürosundan çıkıp konuk odalarına doğru sessizce yürüdü. Saks dedi hayranlıkla, seni hilebaz fare güruhu. Barrows'a giden tren 30 dar vagonunda yük, öndeki iki vagonunda ise yolcu taşıyordu. Süper taşıyıcı manyetik pist üzerinde öyle hızlı ve sarsılmadan gidiyordu ki manzaraya inanmak güçtü. John'un roverlarla yaptığı sonu gelmez gezilerin ardından neredeyse ürkütücüydü. Tüm yapması gereken yaşlı beynindeki haz merkezlerini Omegendorf'a boğmak ve arkasına yaslanıp bir tür yüzeyde giden süpersonik uçuş olan bu olayın tadını çıkarmaktı. Pistin rotası kabaca 10 derece K enlemine paralel çizilmişti. Tasarı zamanla tüm gezegeni çevrelemekti. Fakat şu ana dek Ekus ile Barrows arasındaki yarı küre bitirilebilmişti. Barrows yarı kürenin ucundaki en büyük kasaba olmuştu. İlk yerleşim Fransızların liderliğindeki bir AT tasarımıyla Amerikan temelli bir konsorsiyum tarafından inşa edilmiş ve aslında kuzey düzlüklerinin güney yaylalarının içine doğru derin bir çentik açan geniş bir koyak olan Isidis Planitia'nın üst ucuna konumlanmıştı. Koyağın kenarlarıyla başı gezegenin eğimiyle kasabanın çevresindeki manzarayı terra ufuklarına benzetecek şekilde etkileşiyordu. Ve tren büyük koyağın içinde uçarken John mesalarla bezeli karanlık düzlükler boyunca 60 kilometre kadar ötedeki ufukları görebiliyordu. Barrows'un neredeyse tüm binaları kadim bir büklümlü kanalın kıvrımındaki bir yükseltiye toplanmış, 5 alçak mesanın kenarlarına oyulmuş kaya evler gibiydi. Mesaların dikey yüzlerinin büyük bölümü sanki postmodern gökdelenler yan yatırılıp tepelerin içine gömülmüşçesine dikdörtgen ayna camlarla kaplıydı. Çarpıcı bir görüntüydü aslında. Tepe altından hatta harika bir manzarası olan ama görülmeyen Ekus tepesinden çok daha etkileyiciydi. Yo, Barrows'un cam kenarlı mesaları su için yalvarır gibi görünen bir kanalın üzerinde uzak tepelere açılan bir manzarayla yükseliyordu. Bu özellikler yeni kasabaya Mars'taki en güzel şehir olarak hızla büyüyen bir ün kazandırmak üzere bir araya gelmişti sanki. Batısındaki tren istasyonu kazılmış, mesalardan birinin içine yerleştirilmiş, 60 metre yüksekliğinde cam duvarlı bir odaydı. John bu devasa odanın içlerine doğru ilerledi ve başını Manhattan'a gelmiş bir taşralı gibi sağa sola çevirerek insan kalabalığı arasında kendine yol açtı. Tren görevlileri mavi tulumlar, maden ekipleri yeşil yürüyüş giysileri, BMMİB bürokratları takım elbiseler, inşaat işçileri spor giyimi çağrıştırsın diye gökkuşağı renginde iş tulumları giyiyorlardı. BMMİB karargahı gerçek bir inşaat patlamasına yol açarak 3 yıl önce yerleştirilmişti buraya. İstasyonda BMMİB bürokratları kadar inşaat işçileri de vardı. John büyük odanın diğer ucunda bir metro girişi buldu ve BMMİB karargahına giden küçük bir metro vagonuna bindi. Vagonda onu tanıyarak yanına gelen birkaç insanla yine o eski akvaryum hissinin döndüğünü hissederek el sıkıştı. Bir kez daha yabancılar arasındaydı. Bir şehirde. O gece Helmut Bronski ile akşam yemeği yedi. Daha önce birçok kez karşılaşmışlar ve John politikaya bulaşmış bir Alman milyoneri olan bu adamdan hoşlanmıştı. Uzun boylu, iri yarı, sarışın ve kırmızı suratlıydı. Giyimine özen gösterirdi ve şimdi pahalı gri bir elbise giymişti. BMM İB görevini aldığında AT'nin maliye bakanıydı. Şimdi John'a oldukça iyi bir İngiltere İngilizcesiyle en son haberleri anlatıyor, gümüş çatal bıçağını Alman tarzında ustaca tutarak konuşmayı kesmeden kızarmış biftek ve patates yiyordu. Elysium'da uluslar ötesi Armscor konsorsiyumu ile bir araştırma sözleşmesi imzalayacağız. Kendi aletlerini getirecekler. Ama Helmut, bu Mars sözleşmesini ihlal etmeyecek mi? Helmut çatalı tutan eliyle geniş bir hareket yaptı. Görmüş geçirmiş hayat adamlarıyız biz, diyordu bakışları. Bu türden şeyleri biliriz.
Sözleşmenin vadesi çoktan doldu. Bu durum konuyla ilgili herkesçe biliniyor. Fakat revizyon takvimine göre daha 10 yıl var. Bu arada revizyonun belirli özelliklerini önceden sezmek durumundayız. İşte bu yüzden bir takım imtiyazlar vereceğiz. Geciktirmek için ortada akılcı bir neden yok ve eğer geciktirmeye kalkarsak genel mecliste sorun çıkacaktır.
Fakat genel meclis ilk imtiyazı eski bir Güney Afrikalı siyah üreticisine vermenizden hoşlanmayacaktır. Helmut omuzlarını silkti.
Armscor'un kökleriyle çok az bağı kaldı, sadece bir isim. Güney Afrika, Azania haline geldiğinde şirket merkezlerini Avustralya'ya, sonra da Singapur'a taşıdılar. Artık ağırlıklı olarak bir uzay firması durumundalar. Sahip olduğu bankalar ve eski Fortune 500'ün yaklaşık 50 kadarının karlarını kontrol edişi yüzünden yeni kaplanlardan biri, gerçek bir uluslar ötesi olmuşlar.
50'sinin mi, dedi John?
Evet. Armscor uluslar ötesilerin en küçüklerinden biri. Bu yüzden onu seçtik. Ama yine de en büyük 20 ülkeden daha büyük bir ekonomisi var. Eski çok uluslular uluslar ötesilere dönüşerek, anlıyor musun? Gerçekten oldukça büyük bir güç oldular ve genel meclis üzerinde etkileri var. Birine imtiyaz verdiğimizde bundan 20 ile 30 ülke kar sağlayacak ve Mars'a açılacaklar. Geri kalan ülkeler içinse bu bir örnek oluşturacak. Böylece üzerimizdeki baskı azalıyor.
Ya, John bunu bir daha düşündü. Söylesene, bu sözleşmeyi düzenleyen kim?
Şey, bilirsin, içimizden birkaç kişi.
Helmut John'un üzerine dikilen sabit bakışlarını aldırmayarak sakince yemeği sürdürdü. John dudaklarını büzüp başını çevirdi. Bir memur olsa bile kendisini gezegende bundan çok daha önemli biri olarak hisseden bir adamla konuştuğunu anlamıştı. John'a yakın, düzgün yüzlü, saçını kim kesmişti, Bronski arkasına yaslanıp yemek sonrası içkilerini ısmarladı. O akşam için kadın garsonları olan yardımcısı istenenleri lütfetmek için sıyırttı. Daha önce Mars'la bana hiç servis yapılmadığını hissediyorum, dedi John. Helmut bakışını sakince karşıladı ama etsi rengi koyulaşmıştı. John hafifçe gülümsedi. BMM İB görevlisi tehdit edici ve John'un küçük hava durumu istasyonu zihniyetinin kavramakta zorlanacağı kadar karmaşık güçlerin temsilcisi gibi görünmek istiyordu. Fakat John, Mars'taki ilk adam hikayesinin birkaç dakikasının bile bu tür davranışları ezip geçmeye yettiğini çoktan fark etmişti. Bu yüzden güldü. İçkisini içip öyküler anlatarak sadece ilk yüzün bildiği sırlara değindi. Yardımcı garson için masaya egemen olanın kendisi olduğunu iyice anlaşılır kıldı ve genel olarak ilgisiz, bilgiç, küstah bir tavır göstererek geçirdiği zamanın ardından brandy ve meyveli dondurmalarının sonuna geldiklerinde Bronski açıkça sinirli ve savunmacı bir halde yüksek sesle dağınık konuşuyordu. Memurlar, John neredeyse bir kahkaha atacaktı. Fakat hala pek iyi anlayamadığı bu konuşmanın nihai amacını merak ediyordu. Belki de Bronski kişisel olarak yeni imtiyaz haberinin ilk yüzden birini nasıl etkileyeceğini görmek, belki de geri kalanların tepkisini ölçmek istemişti. Bu aptalca olurdu. Çünkü ilk yüz üzerinde iyi bir ölçüm yapabilmek için en azından 80 tanesinin oyunu almak gerekirdi. Ama yine de yanlış değildi. Can bir şeylerin temsilcisi, bir sembol sayılmaya alışmıştı. Yine kukla yönetici konumu. Bu konuşma tam bir zaman kaybı olabilirdi. Bu akşamdan kendisi için bir şeyler çıkarabilir mi diye merak etti ve konuk dairesine doğru yürürken sordu. Hiç çakal hakkında bir şeyler duydun mu?
Bir hayvan mı?
Sırıtıp sustu. Odasında yatağına uzandı. TV'de mangala vidi açtı ve olup bitenler hakkında düşündü. Uyumadan önce dişlerini fırçalarken aynadaki görüntüsüne iyice baktı, kaşlarını çattı. Coşkulu bir tavırla fırçasını salladı. Şeyh dedi Helmut'un hafif aksanıyla dalga geçerek, bu iş biliyorsun, her zamanki işler.
32. ayrımın sonu, sayfa 309.